Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Sefalet Çarşısı'nda Saadet Arayışı, Yoga ve Meditasyon başlıklı yazısını paylaşacağız. Muhterem efendim, bazı genç arkadaşlarımızın uzak doğu dinlerinin uygulamaları olan yoga ve meditasyona merak saldığını görüyoruz. Kendilerine bir rahatlama verdiğini söylüyorlar. Müslüman bir gencin bu uygulamalara bakışı nasıl olmalı? Gerçekten bunlar insan ruhunda bir rahatlama meydana getirebilir mi? Bu hususta ne buyurursunuz? Evvela şu hakikati zihnimize ve gönlümüze nakşetmemiz lazım. İmanın özü layıkına muhabbet, müstehakkına da nefreti gerektirir. Bu ölçü ışığında değerlendirecek olursak, her ne kadar ruhen rahatlama, iç huzuruna kavuşma gibi cazip iddialarla icra edilse de, yoga ve meditasyon, Hinduizm ve Budizm dinlerine ait birer ibadet şeklidir. Çünkü işin içine biraz girilince görülür ki yoganın merkezinde uzak doğu dinlerinin çok tanrıcı, putperest felsefesi aşikar olarak durmaktadır. Yoga öğreten yogiler aslında o dinin rahipleridir. Güya teksif olabilmek için söylenen sözler, dönülen yönler, yakılan tütsüler ve yapılan hareketlerin hepsi o putperest dinlerin ineği mukaddes sayan ve o ölülerini yakan batıl inançların ananeleri, adetleri ve telkinleriyle doludur. Dolayısıyla bu tip uygulamaları yaymaya çalışanlar aslında batılın misyonerliğinden başka bir şey yapmıyorlar. Bu sebeple yoga ve benzerlerinin neşet ettikleri dinden tecrit edilerek masum bir rahatlama egzersizine dönüşmüş olduğu iddiası kabul edilemez. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır hadisi şerifi gereğince, genciyle yaşlısıyla her Müslümanın başka bir dine ait olan ibadetlerden kesinlikle uzak durması gerekir. Aksi takdirde Allah korusun kalp kayar ve itikat zedelenir. Nitekim fıkıh kitaplarımızda da bir Müslümanın başka dinlerin ayinlerine katılması, onların Nevruz, Noel ve benzeri yortularında, dini günlerinde onların yaptıklarını taklit etmesi imanı zaafa uğratan alametlerden sayılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda şu ibretli hadiseyi nakleder. Bir keresinde hasta bir şahsın ziyaretine gitmiştim. Ölüme yaklaşmıştı. Haline teveccüh ettiğimde gördüm ki kalbi şiddetli karanlıklar içinde. Her ne kadar bu karanlığın kalkması için teveccüh ettiysem de hiç kalkmadı. Çokça teveccühten sonra malum oldu ki bu karanlıklar küfür ehlinden kendisine sirayet eden menfi hallerden kaynaklanmaktadır. Bu sıkıntıların menşei küfür ehliyle dost geçinmiş olmasıdır. Bundan sonra anladım ki bu karanlıkların defi için teveccüh etmek yerinde bir iş değil. Zira onun bu karanlıklardan temizlenmesi cehennem azabına kalmıştır ki küfür ehliyle beraberliğin cezası budur. Bugün batılı mihraklar yoga ve benzerlerini dünyaya pazarlıyor, bunları reklam ve moda haline getiriyorlar. Batı, Hristiyanlığın içini boşalttıktan sonra içine düştüğü ruhi boşluğu pasif bir dünya görüşüne sahip olan uzak doğu dinlerinin uygulamalarıyla doldurmaya çalışıyor. Et ve hayvani gıdalar yememeyi, yoga ve meditasyon gibi unsurları vicdan rahatlatmak ve nefsi oyalamak için öne çıkarıyorlar. Peki, yoga ve benzeri metotlara yönelmenin altında ne var? Yaşanan ruhi bunalımlara şifa arayışı değil mi? Yani gönüller huzuru arıyor, kalpler itminana ermek istiyor. İşte bir mümin için namaz, oruç, zekat, hac, umre, tefekkür, tezekkür, tesbihat ve murakabe gibi gerçek ve salih ibadetler, tadili erkan ve huşuyla ifa edildiği nispette bedene deva, kalbe şifa, ruha gıdadır. Bunları bırakıp biz yoga, meditasyon gibi şeylerin faydasını görüyoruz demek, onlardan huzur aramak sadece nefse verilen birer rüşvettir. İşe yarıyormuş gibi görünmesi ise geçici bir kandırmacadır. Bu tıpkı bir sarhoşun içki içince "oh" çekip "efkar dağıttım" demesi veya bir kumarbazın kumar oynayınca huzur bulduğunu sanması gibidir. Halbuki gördüklerini iddia ettikleri fayda aslında büyük bir aldatmacadır. Bir bakıma hayali bir halüsinasyon gibi tuhaf bir sürüklenmedir. Farklı iddia edilse de asla ruha ait bir sekinet değil, sadece nefse ait geçici bir hazdan ibarettir. Bu adeta ruhtaki manevi ihtiyacı perdeleyerek gerçek manada hissedilmesine mani olan nefsani bir ağrı kesici gibidir. Şöyle düşünelim. Bir insan var, çok ağır bir hastalığa duçar olmuş. Tedavi için mutlaka ameliyat olması ve o habis kitleyi vücuttan atması lazım. Böyle olduğu halde o kimse daima ağrı kesici ilaçlar içmek suretiyle iyileşeceğini zannetse iyileşebilir mi? Asla. Hatta sonunda hastalık bütün vücudunu kaplar ve o geçici ağrı kesicilerin ne büyük bir aldatmaca olduğunu yakinen anlar. Lakin iş işten geçmiş olur. Aynen bunun gibi yoga ve meditasyon gibi usullerde nefsin geçici hazlarıdır. Gönüllerindeki sıkıntıya yoga ve benzerleriyle çare arayanlar en azından kendilerine şunu sormalıdır. Bu ve benzeri uygulamalara asırlardır sahip olan milletler bunlardan ne elde etmişler? Hangi huzura kavuşmuşlar, hangi fazilete erişmişler, hangi medeniyeti tesis etmişlerdir? Bu hususta verilecek ikna edici bir cevap var mıdır? Hayır. Nitekim Hinduların Keşmir'de yaptıkları zulümler, Budistlerin Arakan'da işledikleri vahşet dolu soykırımlar ortadadır. Buna mukabil zikrullah, riyazat, nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye gibi İslami usuller ruhen huzura kavuşmuş Müslümanların kurdukları medeniyetlerde ise savaşta bile bir rahmet üslubu gözetilmiş, gayrimüslimlerin dahi hukukuna titizlikle riayet edilmiş, yaratılana yaratanın şefkat nazarıyla bakılmıştır. Yine yüce dinimiz İslam, İman, takva, teslimiyet, rıza, sabır ve şükür gibi insanın huzur ve saadeti için gerekli olan bütün şifa reçetelerini sunmuştur. Nitekim İslam'ı layıkıyla idrak edip hayatlarına aşk ve şevkle tatbik eden ashab-ı kiramın zengini, fakiri, sıhhatlisi, hastası, dulu, yetimi, mazlumu, mağduru vardı. Fakat ruhi buhrana sürüklenip depresyona gireni yoktu. Hepsinin gönlü Allah'a sığınmanın huzuru içindeydi. Huşuyla eda ettikleri ilahi emirler ve ibadetlerle daima maneviyatlarını takviye ediyorlardı. Mesela namaz, bütün rükunleriyle, okunan dua ve tilavetleriyle, ilahi huzurda bulunma hissiyatıyla insana en büyük şifa ve huzur kaynağıdır. Secde et ve yaklaş ayetinden hissedar olarak secdede Rabbi ile buluşabilen bir mümin yogaya, meditasyona iltifat edebilir mi? Asla. Bu batıl uygulamaları sefalet çarşısında saadet aramak olarak görür. Hiç şüphesiz bizler muhteşem bir İslami mirasa sahibiz. Bu sebeple de Kur'an ve sünnetin talim ve tatbikinde asla ihmal göstermemeliyiz. Ki bizlerden sonra gelecek nesiller o zengin mirasın kıymetinden habersiz kalmasın. Üzerinde oturduğu defineden habersiz, aç ve bilaç kalıp başkalarına el açan zavallı bir dilencinin haline düşmesin. Saadeti batıl ve muharref dinlerde, beşer mahsulü bomboş ideolojilerde aramasın. Çünkü insanın yoga ve meditasyonla kalbi ve ruhi bir huzur elde edebilmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu batıl dinler, dünya hayatını katlanılması gereken ve teselsül halinde devam edip hiç bitmeyen bir ızdırap olarak görürler. Mesela, İnsanların fakirliğini ve alt tabakalarda oluşunu kast sistemiyle dinen tahammül edilmesi gereken bir ceza ve bir zaruret olarak ilan ederler. dünyaya bu düşmanlıkları yanında ahirete de inanmazlar. Çareyi nirvana'ya yani hiçliğe ulaşıp bu hayatın çilelerinden kurtulmak olarak gösterirler. Görüleceği üzere burada hakiki bir ümit ve saadet yoktur. Yok olmaktan medet uman bir acizlik vardır. Halbuki İslam, haksızlıkların adalete kavuşacağı, sabır ve tahammüllerin ecirlerle mükafatlandırılacağı, ebedi huzur ve saadeti vaat eden muhteşem bir ahiret inancına sahiptir. Elhasıl insanlığın huzur ve saadeti İslam'ın muhteşem düsturlarına muhtaçtır. Böylesine kıymetli bir mirasa sahipken dünya ve ahiret saadetini başka dinlerde ve dünya görüşlerinde aramak büyük bir gaflet ve dalalettir. Son olarak gençlere şu tavsiyelerde de bulunmak isteriz. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır. İsra 82. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Evliyaullah'ın ve salih müminlerin muhabbetini gönüllerinde artırmanın azminde olsunlar. Terapi grupları peşinde koşmak yerine güzel ahlak sahibi kimselerle sohbet halkaları kursunlar. Çünkü insan beraberinde bulunduğu kimsenin halinden hisseler alır. Muhabbeti ölçüsünde sevdiği kimseyle aynileşir. İnsan yalnız kaldıkça da nefs ve şeytanın oyuncağı olur. Rabbimiz hakkı hak bilip uymayı, batılı da batıl bilip sakınmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Genç Dergisi'nin Gençlerle Soru Cevap bölümünde yer alan Sefalet Çarşısı'nda Saadet Arayışı, Yoga ve Meditasyon başlıklı yazısını paylaştık. Ve şimdi de Abdullah Uçar'ın kaleme aldığı Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete 2 başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Bihi. Bir aylık film arasından sonra kaldığım yerden devam ediyorum müsaadenizle. Bir önceki yazıda kendi halinde güzel güzel yaşayan insanların sermayeci bir ekonomide nasıl rekabete girebildiğini, tek ilkesi sınırsız ekonomik büyüme olan bu rekabetin hayatın her alanına nasıl sızdığını bir köy örneğinde sunmuştum. Bu örnek üzerinden eğitim sistemimize değinmek istiyorum. Zira sermayeci ekonomiyi sürdürebilir yapan temelindeki politik eğitim uysallaştırma sistemi. Eğitim sisteminin milli olup olmadığından, sonra da eğitimle ilgili olup olmadığından başlayalım. Bir şeye milli deyince işin içine kapsayıcılık da giriyor. Yani milli eğitim dediğimizde toplumun tüm kesimlerinin bu sistemden adil şekilde faydalanması gerekiyor. Ancak eğitim sisteminin içeriğine baktığımızda sistemin bireyleri eğitmek ve hayata tutundurmak için değil, aramızdaki 130 IQ ve üzeri zekaya sahip %1'lik nüfusu diğerlerinden ayıklamak için var olduğu, kimseye bir meslek sahibi olma, kendi iaşesini temin etme, hayata tutunma kabiliyeti kazandırmak gibi bir derdi olmadığı görülüyor. Tarihi ve kültürel birikimlerimizi yeni nesle aktarmak gibi bir kaygı da görülmüyor. Öyle ki zarar vermese, yanlış bilgiler öğretmese yetiyor. Bireyler için de tek hedef var. Doğru şıkkı işaretlemek, kapağı iyi bir okula atmak, oradan da iyi para kazandıran bir meslek sahibi olmak. O da ev veya araba taksiti ödeyebilmek için yeterli maaşı sağlayan bir kurumda çalışabilmek için araç tabii. Aileler zaten panik içinde. Onlar için çocuklarının gerçekten eğitimli olması artık zerre kadar önemli değil. Sınavdan yüksek not alan çocuklar hayırlı evlat, diğerleri tembel, sorumsuz, yaramaz. Sınava çalışma davasına gençler hobilerini, sanatsal zevklerini, spor kabiliyetlerini, becerikli oldukları işleri bırakıyor. Bu amansız yarışa katılıyor. Peki eğitim neresinde bu işin? Sağlıkta olduğu gibi eğitim içinde önce zarar verme ilkesini teklif etmek istiyorum müsaadenizle. Bugün eğitimdeki başarı diğer yarışçılar arasında %1'lik dilime girmeyi ifade ediyor. Peki geride kalan %99 ne yapmalı? Sistem onlar için nasıl bir kader öngörüyor? Bu döngünün hayatta bağdaşmadığını ve sistemin kendilerini aldattığına kanaat getiren gençler okulu bırakıp akrabalarının dükkanında çırak oluyor, geleneksel yönteme sığınıyor. Çünkü orada hayata tutunuyor. Akrabaların dükkanı yoksa da bir şirket kendisine lütfedip işe alıyor ve garibim genç de asgari ücrete talim ediyor. Şöyle bir çevremize bakalım. Caddeler dükkanlarla dolu. Bu dükkanları işletenler aldıkları milli eğitimle mi yoksa geleneksel usta-çırak ilişkisiyle mi kurdular ekmek teknelerini? Bugünün zanaatkarlarını yetiştirme konusunda bir kaygısı var mı eğitim sisteminin? Zanaat kısmını soruyorum. Bu işin daha entelektüel kısmı var. Kendi potansiyelini ortaya koyma kısmı var. Daha sanatsal kısmı var. Herkesin kendi tezgahında, kendi ürettiği mal ve hizmeti diğeriyle takas ettiği bir pazarda hepimiz güzel güzel geçinip gidebilirdik. Ama bir bakıyoruz, birileri pazarda yerleri tutmuş, tezgahları tek elde toplamış, şirket kurmuş, diğer herkes işçi haline gelmiş. Günümüz genci en fazla meşhur bir şirketin CEO'su olmayı hayal edebiliyor. İşin sahibi olanlarsa bir demir perdenin ardında. Millet o perdeyi geçemiyor, kendi tezgahını kuramıyor. Diyelim geçtiler, bir tezgah açtılar, yatırım kapitalisti denen sermayeciler, avcılar parası neyse verip alıyor bu yeni girişimi. Bu durumda eğitim şirketlere daha fazla para kazandıracak çalışanları, bu şirketlerin ürünlerini satın alacak bir toplumu inşa etme aracına dönüşüyor. Peki bir eğitim sistemi neyi amaçlamalı? Torna tezgahı gibi çalışan eğitim sisteminin felsefi temellerinin yeniden sorgulanması gerekiyor. Genç insanların hayata tutunması, sonra düşünce, duygu dünyalarının gelişmesi, en nihayetinde kendi özgün potansiyellerini hayata aktarmaları, yani insanlık tarihine kendi renklerini verebilmeleri için onları eğiten bir sisteme ihtiyacımız var. Böyle olursa Einstein parmakla gösterilen tekil bir örnek olmaz. Aramızdan başka Einstein'lar da çıkar. Çıkıyor da ama fırsat vermiyor, ağacı yaşken torna tezgahından geçiriyor sistem. Bu sistemse ancak kardeşlik, dayanışma, paylaşma, kanaatkarlık gibi erdemler ekseninde kurulacak bir hayat düzeninde filizlenebilecek. Zor mu bu hayatı kurmak? Zor. Peki imkan var mı buna? Elbette var. Zira Allah'ın arzı geniş. Örneği var mı? Var. Peygamber kıssaları boşuna mı? Bu sözlerime ister ütopya deyin, ister idealizm fark etmez. Ütopyası olmayanın yolu da olmaz. Ne yapalım abi, dükkanı kapatıp gidelim mi diye sorabilirsiniz. Tıbbiyede altın bir ilke vardır. Erken teşhis hayat kurtarır. Hayatın sonunda aydınlanma yaşayıp hayat yalanmış diye hayıflanmak yerine genç yaşta dönen tezgahı teşhis edip çözüm üzerine birlikte düşünmek evladır. Yani dükkanı kapatmak için değil, yeni bir dükkan açabilmek için yazdım bunları. Buyurun, ekonomik büyüme uğruna sermayeciliğin kollarına hayatlarımızı bırakmadan önce kendi kaderimizi kendi ilkelerimize göre çizebilmenin yollarını birlikte arayalım. İşe kendimizden başlayalım. Sahip olduğumuz erdemleri koruyalım. Başka erdemler öğrenmenin peşine düşelim. Her güzel insanda saklı olan erdemi arayalım. Birlikte insanlaşalım. Ve selam ve dua. Evet değerli dinleyenler, Abdullah Uçar imzalı Bindik Bir Alamete, Gidiyoruz Kıyamete iki başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Kadir Bekar imzalı Kiraz İkilemi başlıklı yazıyı paylaşacağız ve veda edeceğiz. Kirazlar çiçek açtı mı bahar geldi demektir. Meyvesi olgunlaşmadan önce pembe bir çiçek açar. 7 gün durur dalında. Sonra solmadan düşer toprağa. Kimileri ölümsüzlüğü, kimileri ise yenilenmeyi simgelediğini söyler. Japonya'da kiraz ölümlü dünyayı anlatır insana. Ülkemizde şehre isim vermişliği bile vardır. Giresun. Yunanca kiraz anlamına gelen kerasustan geliyor ama beni en çok birbirine komşu iki kiraz tanesi cezbediyor. Kiraz taneleri hasat mevsimini çok severmiş. Bir an önce hasat gelse de güzel sofralara misafir olsak, kırmızı rengimizle ahenk katsak, tadımız da damaklarda enfes bir tat bıraksak derlermiş. Günün birinde bir kiraz tanesi sapına sadık bir şekilde büyürken bir şey fark etmiş. Hemen yanındaki ikiz tanenin bir kısmı kararmış. İlk başlarda umursamasa da sonraları rengi iyice kararmaya ve kokusu değişmeye başlamış. Bu duruma aldırış etmeyen kiraz tanesi büyümeye devam etmiş. Hasat zamanı geldiğinde çiftçi, taneleri toplarken iki farklı kova kullanırmış. Birine sağlam ve kırmızı olanları, diğerine ise kararmış ve rengi solanları koyarmış. Sıra bizim kiraz tanesine geldiğinde kirazın içinde bir şüphe belirmiş. Acaba beni de kararmış çürüklerin içine mi atacak diye geçirmiş içinden. Şüphesi gerçeğe dönüşmüş ve çiftçi o kiraz tanesini yanındaki kiraz tanesiyle birlikte kararmışların kutusuna atmış. Kiraz isyan etmiş. Olamaz, ben kıpkırmızı bir taneydim. Neden akıbetim bu kova oldu? Demiş. Kapkara olmuş komşu ikiz tanesi şöyle demiş. Benimle temas eden tarafına baksana, kapkara olmuşsun. Biraz daha beklesen neredeyse benim gibi olacaksın. Kiraz kendine bakmış, neredeyse kapkara olmuş. Ama nasıl? Bu zamana kadar bunu nasıl fark edememiştim? Rabıtanı kurduğuna dikkat et. Güzelleştirdiği gibi karartabilir de seni. Farkına bile varamazsın bunun. O yüzden güzellere meylet. Onlar kararmışını da ak ederler. Ama bir kara olmaya görsün sebette, tüm kirazların canına okur. O yüzden sen kirazın kararışını unutma. Kadir Bekar imzalı Kiraz İkilemi başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Son olarak Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Kasım 2022 sayısında. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.